Ayrım 4.
Değişik siyasetlerin kadroları arasında öyle uzun boylu samimiyet kurulamazdı. Gruplar arası çekişme ve çatışmalar devrimcileri birbirinden daha da soğuturdu. Rakip gruplara karşı kara çalma ve dedikoduya kadar giden propagandayı hiç eksik etmezlerdi. Ama yine de arada duygusal bir dayanışma vardı. Kimin nerede ne yaptığı aşağı yukarı bilinirdi. Açıkça ifade edilmese de kararlı ve tutarlı tavırlar, başarılı eylemler takdir edilirdi. Birçok şey aynı zamanda başka grupların kadro ve sempatizanlarını etkilemek için yapılırdı. Ortak eylemlerde birbirlerine güç ve sağlamlık gösterisi yapmak haz verirdi insanlara. Kişisel olarak başka siyasetlerin unsurlarının saygı ve güvenini kazanmak, sempati ifade eden bir söz duymak ya da bir bakış yakalamak önem verilen şeylerdendi. Oysa darbeden sonra işler değişmişti. Tabandaki insanların aralarındaki buzlar erimesine erimişti ama birçok okulda sağlam kadrolar göz önünden çekilmişti. Aylin eski günlerin dayanışmasını, duygusal canlılığını arıyordu şimdi. Başında dikildiği delikanlının yer versin diye gözlerinin içine bakan, otobüsün her sarsılışında abartılı biçimde sendeleyen başörtülü yaşlı kadın, Aylin'i ezip itekleyerek arkaya doğru bir hamle yaptı. Gerideki koltuklardan birinde yer açılmıştı ve elbette o yer kendi hakkıydı. Tüh diye yüzünü buruşturdu o anda. Telefon konuşmasında bir açık vermişti. Keyfi tamamen kaçtı. Niye nihallerdeyim dedim sanki. Marifetmiş gibi bir dövünüyordum. Aklıma iyi ki geldi birden diye. Ya polis bu akşam bizim evi basarsa, nerede Aylin diye sorarlarsa, annemler boş bulunup arkadaşına gitti derlerse, Nihal'de olduğumu söylerlerse. Hiç yoktan başı belaya girer kızın. Sonra nasıl yüzüne bakarım onun? Nasıl düzeltirim bu gafı? Aptal, yapacağını yaptın sonunda. İçindeki sıkıntıdan yüzü kızarmıştı. Otobüsten inip evi yeniden aramaya karar verdi. Ne olacaksa olurdu. Hatasını tamir etmek zorundaydı. İzin isteyerek telaşlı telaşlı arkaya doğru ilerlemeye başladı. Araç durağa yaklaşmıştı ki yine karar değiştirdi. Eve gitmemesi tedbirdendi. Adının verilmesi ihtimali çok düşüktü. Üstelik hadi bu ihtimal gerçekleşmiş olsun, evin hemen bu gece basılması şart değildi ve evdekilerin polise Aylin arkadaşı Nihal'lere gitti diye yetiştirmeleri olacak şey gibi görünmüyordu. Onların başına da ilk kez gelmiyordu ki bu durum. Rahat bir nefes aldı. Sabah arayacaktı evi. Her şeyi açık açık anlatacaktı. Bu yalnızca bir önlem diyecekti. 3-4 gün sonra eve döneceğim. Kardeş, siz inmiyor musunuz dedi arkasındaki adam sabırsız. Ne? Yok, hayır diye cevap verdi. Sıkışıklıktan güçlükle kenara çekilip yol verdi. Adam söylenerek indi. Otobüs kalktı. Arka sahanlıkta köşede kendine biraz sakin bir yer buldu. Demire tutundu. Aralık pencereden yüzüne rüzgar geliyordu. Kendini sabahtan bu yana ilk kez mutlu hissetti. Sabah tatsız bir havada uyanmış, gün sıkıcı geçmişti. Öğleden sonra Atilla'nın amfide yakalandığını duymuştu. Akşamüstü Bedri ile konuşmuş, eve gitmemesi gerektiğini bildirilmişti ona. Atilla mı benim adımı verecek? Bu yüzden mi endişelenip duruyorum? Tüm sorun bu ihtimalden mi kaynaklanıyor? O hayatta konuşmaz. Bak, Rıdvan için aynı şeyi söyleyemem. Ama yanında Atilla varken o da konuşmaz. İçini tatlı bir sevinç kaplamıştı. Fakat çok sürmedi neşesi. Kızdı kendine. Niye bu kadar rahatladın ve sevindin? Yoldaşların orada işkence görüyor. Sen ise adını vermeyecekleri için, paçanı kurtaracağın için neredeyse göbek atacaksın. Dayanın arkadaşlar. Ser verip sır vermeyin. Yeter ki ailenin rahatı bozulmasın. Yazık. Fakat tersi de olabilirdi. Neden kendine haksızlık ediyorsun? Hepimiz bu işin içindeyiz. Onun yerine ben yakalanabilirdim. Piyango ona vurdu. Yarın bana vurmayacağına malum. Sen içeri düşseydin Atilla'yı verecek miydin adamlara? O zaman dışarıdakilerin sana güven duyduğunu, tedirginliğe kapılmadıklarını, rahat olduklarını bilmek sana mutluluk vermeyecek miydi? Neden küçümsüyorsun? Birbirimize güvenin verdiği huzuru. Niye hor görüyorsun bu güzel duyguyu? Ne neşeli ne sıkıntılıydı şimdi. Evvelki yıl bir kez gittiği semaların evini bulabilecek miydi? Ya da evdeler miydi bakalım? Hafiften heyecan sarmaya başlamıştı içini. Otobüs Aksaray Meydanı'nda gazete büfelerinin önündeki durakta durdu. Çantasını yolcuların arasından güçlükle sıyırarak arka kapıdan indi. Rüzgarla savrulan bol montunun fermuarını kapattı, yakasını kaldırdı. Başını rüzgarı delercesine öne eğerek koşar adım ilerledi. Hava gerçekten soğuktu. Sahilden sert bir yel esiyordu. Durakta beklerken içinin titrediğini hissetti. Ellerini ceplerinin dibine bastırdı, kaslarını sıkıp gevşeterek parmak uçlarında yaylanarak ısınmaya çalıştı. Küçük tuvaleti de gelmişti. Biraz ısınsa geçerdi. Semalara kadar idare etseydi bari. Birkaç kez gitti geldi, volta attı çevrede. O sırada dolmuş da geldi. Bekleyenlerden 5-6 kişi kapıya üşüştü. Fakat minibüsün tümüyle boş olduğunu anladıklarında kimse nezaketini bozma gereği duymadı. Hatta önündeki yaşlı adam kapıyı açıp yol verdi ona. Minibüs yeni yolcular bulmak için adım başı duruyordu. Üst geçidin altında yine durdu. İki kişi daha bindi. Sütunların dibinde birkaç seyyar satıcı kalmıştı. Biri tezgahını topluyordu, öbür ikisi bağırarak son müşterilerini çekmeye çalışıyordu. 4 yıl önce işte bu sütunların yanında, aynı şu sağdakinin tipinde gariban bir adamcağızı devrilmiş tablasının altında başından kan sızmış yatarken görmüştü. Ne denli ruhuna işlemişti o tatsız anı. Devrimciliğe yeni başladığı, her şeyi çocukçasına abartılı ölçülerde ve önemde gördüğü o ilk günlerden birinde derneğe haber gelmişti. Faşistler Aksaray'da dolaşıyor. İçeride ne kadar insan varsa boşalmıştı dışarıya. Derneğin bulunduğu sokağa henüz dönmemişlerdi ki uzakta silahlar patlamıştı. Biri çabuk olun diye bağırmış, koşmaya başlamışlardı. Meydana geldiklerinde işte o sütunun dibinde yatan cesedi görmüştü. Az ileride yolun ortasında başka birini. Faşistler bildiri dağıtan bir gruba saldırmışlardı. Hemen uzaklaşmıştı oradan ama gördüklerinin yarattığı sarsıntı haftalarca sürmüştü. Vurulanlar gece rüyalarına girmişti. Ertesi gün tüm gazetelerin olayı baş manşetten vereceklerini, herkesin yatıp kalkıp bu olayı konuşacağını zannetmişti. Olaya katıldığı için polis belki onu da sorguya çekecekti. Ya evde bu konu açılır da kendisinin de orada olduğunu saklayamazsa? Bu endişeyle 3-4 gün odasına kapanmış, aile sohbetlerine katılamamıştı. Oysa şimdi yaşadıklarından ve yaşananlardan sonra ne kadar sıradandı bu olay. Atilla ile birlikte yakalanmıştık çadır direnişinde. Atilla'nın ağzından laf çıkmaz. Ama dosyayı açıp bir baksalar sen ailenle birlikte yakalanmışsın. O da az girip çıkmamış buraya. Üstelik aynı okuldansınız. Onu da bir alıp gelelim demezler mi? Yok canım. Çadır direnişinde 50 kişi birlikte yakalanmıştık. Niye beni seçsinler? Olmayacak şey. Ah, şöyle 1-2 gün geçse. O zaman durum açıklığa kavuşur. Sık biraz dişini. Takma kafana. Başka şeyler düşün. Evet, botu aldığım iyi oldu. İyi ki Banu ile birlikte çıkmışım. Bana kalsa yine karar veremezdim. Hayranım şu kıza. Çıkar çarşıya, sanki önceden ısmarlamış gibi 1 saat içinde ne alacaksa alır bitirir işi. Hepsi de zevkli şeylerdir. Öyle olacaksın işte. Heyhat, bu da bir yetenek sorunu. Minibüs çevre yoluna çıkınca hızlanmıştı. Arabanın tavanına, köşelerine, cam kenarlarına yerleştirilmiş çok sayıda lambanın kırmızı ışıkları pencerelerine püsküllü perdeler asılmış, oryantal bir dekor içindeki insanların yüzlerini boyuyor, kimsenin konuşmadığı ortama gizemli bir hava veriyordu. Bir süredir dolmuşlarda kaset çalınması yasaklanmıştı. Motorun gürültüsü duyuluyordu yalnızca. Büyük bir yol inşaatının yanından geçiyorlardı. Alt ve üst geçitler yapılıyordu burada. Solda karanlıkta dibi görünmeyen bir çukur vardı. İleride beton sütunların silüetleri tahta iskeleler far ışıkları altında göze çarpıyordu belli belirsiz. Burada inecek var dese 10 dakika sonra kendi evinde olurdu. Hafif bir üzüntü geçti içinden. Evdekileri düşündü. Babası ne yapıyordu acaba şimdi? Eve gelmeyeceğini öğrenince ne söylemişti? Somurtmuş oturuyor olmalıydı. Herhalde yüzü hiddet ve çaresizlikten, üzüntü ve sıkıntıdan o acayip morumsu rengini almış, köşedeki koltuğunda kıpırdanmadan karşıdaki bir noktaya bakıyordu. Son zamanlarda gelmişti bu hal ona. Eskiden olsa bağırır çağırır, etrafı kırıp dökerdi. Hiçbir şeyden değil, komşulara rezil olmaktan korkarlardı. Fakat son 1 yıldır Ailenin son içeriye girişinden sonra böyle anlarda ağzından söz çıkmaz olmuştu. Kalbi de sıkıştırıyordu adamcağızın. Onu bu hallerde görünce uğursuz bir kasvet çöküyordu yüreğinin üstüne. Sanki babası çok yakında ölecekmiş gibi bir hisse kapılıyordu. Böyle bir şey olsa bunda en büyük payın kendisine ait olacağını düşünüyordu. Ne yapabilirim diye sordu kendini. Sürekli ödün veriyorum. Verdiğim tavizlere taviz olarak değil, arada sırada gösterdiğim normal davranışlar olarak bakıyorlar. Kendi düşünce sınırlarını genişletmek için en ufak bir çabaya girmiyorlar. Buna gereksinim bile duymuyorlar. Ödün verdikçe yenisini istiyorlar. İsteklerinin sonu gelmez. Hiçbir zaman memnun olmazlar. Devrimci olmadan da sıkmıyorlar mıydı beni? Mantıksız sınırlamalarla bunaltmıyorlar mıydı? Şimdi saçıma başıma, arkadaşıma karışmıyorlarsa bu onlar açısından daha vahim şeyler yaptığım içindir. Başka nedenden değil. Olan anneme oluyor gene. Hakaretleri o işitiyor, arayı bulmak için o çırpınıyor. Semaların sokağının başında minibüsten indi. Karanlık yola girdi. Karşıdan dağınık nizamda 5 kişilik bir askeri devriye geliyordu. Görünce ürperdi. Biri önde, biri geride, biri kaldırımda, öbürleri ortada, gayet ağır, yorgun adımlarla sallana sallana ilerleyen gölgelerin yanlamasına tuttukları tüfekleri, bol parkaları, kocaman miğferleriyle ürkütücü, düşsel bir görünümleri vardı. Çamurlara basmamaya gayret göstererek bu masalsı varlıkların arasından geçti. Boş arsadan sonraki apartman semalarındı, yukarıya baktı. Işıkları yanıyordu, içi ferahladı. Dış kapının açık olması iyiydi. Yoksa hangi zilin semalarınki olduğuna zor karar verecekti. Kimseye görünmek istemediğinden hızlı hızlı çıktı merdivenleri. Apartman yeniydi. Semtinden, mimarisinden, kullanılan malzemeden, kapı önlerindeki ayakkabılardan dar gelirlilerin oturduğu bir apartman olduğu anlaşılıyordu. Merdiven boşluğu evlerden gelen televizyon haberlerinin sesleriyle çınlıyordu. Kapıların önlerinden geçtikçe buna çatal bıçak sesleri, çocuk ağlamaları ve kadın bağırtıları ekleniyordu. 5. kata çıktı. Sağdaki kapıyı hafifçe tıklattı. Çok geçmedi. Ufak tefek, kot pantolonlu, mavi gözlü bir kız açtı kapıyı. Sema'ydı bu. Sevinçle bağırdı. Aa, şu gelene bakın. Saçlarını da kestirmiş. Oho, kestirdiğim çok oldu. Sarılıp öpüşerek içeriye geçtiler. Evin kapısı oldukça geniş bir hole açılıyordu. Ortalıkta hiçbir eşya yoktu. Kapının yanındaki duvarda askılıkta montlar, paltolar asılmıştı. Yere serilmiş gazete kağıdı, ayakkabılık işlevi görüyordu. Aylin de ayakkabılarını çıkarıp gazetenin üzerine bıraktı. Tekrar sarıldı Sema. Ne iyi oldu geldiğin, ne kadar oldu görüşmeyeli. Şunları giyeceksin terlik yerine. Terlik falan istemez dedi Aylin. Yine de arkasına basılmış spor ayakkabısını geçirdi ayağına. Şuna bak, onlar bile küçük geliyor. Ya sen amma üşümüşsün, hala titriyorsun. Yok canım, fazla üşümedim. Bir ürperme geçti içimden dedi Aylin. Sonra güldü. Hep burada mı duracağız? Sakıncası varsa girmeyeyim. Sema bir eliyle omuzundan, öbür eliyle kolundan çekti. Hadi geç geç, oradan buradan laflıyorduk. Gel de yeni bir şeyler anlat bize dedi neşeyle. Işık yanan odaya girdiler. İçeride 3 kız vardı. Biriyle önceden tanışıyorlardı. Adı Hülya'ydı. Göz aşinalıkları yıllar öncesine dayanıyordu. Ve yine içeri düşmelerden birinde ilerletmişlerdi arkadaşlıklarını. Ama Sema ile oldukları kadar samimi sayılmazlardı. Yüz hatlarından ötürü yaşlı bir teyze gibi gösteren gözlüklü bir kız, bir de 16-17 yaşlarında dolgun yüzlü, pembe yanaklı, saç örgülü bir başka kız. Gözlüklüyü sanki gözü bir yerden ısırıyordu. Öbürünü ilk kez görüyordu. Yemek mi çay mı istediğini sordular. Aylin çay istediğini ama yemeği de geri çevirmeyeceğini söyleyerek tuvaletin yerini sordu ve zaman yitirmeden dışarı çıktı. Bu sorun sıkmış diyeceği artık. Gittiği her yerde tuvaletlere yetişmek zorunda mıydı? Evet, burası gittiği pek çok evinkinin aksine gayet temizdi. Aynı zamanda banyo olan mekan kimi dolu, kimi boş leğenler, plastik kovalar ve bidonlarla doluydu. Semtin bu yakasını 2 günde bir, o da geceleri su geldiğini duymuştu. Ama bunun ne anlama geldiğini yeterince kavrayamamıştı. Demek böyle oluyordu. Halkın çoğunun yaşam biçimi buydu. Dönerken mutfağa uğradı. Sema yalnızdı. Benim için fazla bir şey yapma dedi. Çayın yanında ufak tefek ne varsa atıştırırım, olur biter. Yemek de etli kuru fasulye vardı, onu ısıtıyorum dedi Sema. Bir de salata yaptın mı tamam. Aylin fırsattan yararlanıp derdini anlattı. Tabii ki kalabilirsin dedi Sema. Oda ve yatak yönünden durum uygundu. Ancak ev emin bir ev sayılmazdı. Geçmişte çok dikkatsiz kullanılmıştı. O yüzden tüm komşuların dilindeydiler. Bina yöneticisi emekli bir astsubaydı. Çok pimpirikli bir adamdı. Kötü niyetli olduğunu zannetmiyorlardı. Ama sohbet ya da bir şey sorma bahanesiyle son zamanlarda çok sık uğruyordu. Sözüm ona çaktırmadan üzerlerinde denetim kuruyordu. Kısacası onlar da diken üstündeydiler. Ben zaten en çok iki akşam kalacağım dedi Aylin. Sonra ekledi. İş uzarsa kendime daha iyi bir yer bulabilirim. Belki de yarın giderim. Başını kaldırıp şöyle yan yan bir baktı arkadaşı. Biz o iki akşamları biliriz dedi. İçerideki ufaklığı Kazlı Çeşme'den arkadaşları getirdi. Bir akşam oturuyoruz, zır kapı çalındı. Baktık iki vatandaş yanlarında bu. Bizim sempatizanımızmış. Bir atölyede işçiymiş. Annesi ölmüş. Babası serserinin tekiymiş. İki akşam sizde kalsın, biz sonra alırız dediler. Bak bir ay oluyor. Sema'nın asık bir suratla azarlar gibi verdiği bu yanıttan sonra Aylin onun katıksız içtenliğine inanmasa hemen çıkar giderdi evden. Yine de sıkılmamış sayılmazdı. Ben ciddi söylüyorum dedi itiraz edici bir tonda. Geç uyandım, yoksa teknikteki arkadaşlardan bir ev bulurdun. Sema domates doğramaya devam ediyordu. Arkadaşının kızarmış yüzüne bakıp güldü. Durumu bildikten sonra istersen iki ay kal dedi sesini yumuşatarak. Yemek çok lezzetliydi. Epeydir yemediği kuru fasulyenin tadını ağzında sindire sindire duydukça, çoktandır görmediği arkadaşlarından yakın bir ilgi gördükçe, onun için hayli lüks olan akşam yemeği sonrası kafadar söyleşisine, kendini verdikçe içinde sıpsıcak bir mutluluk dalgası yükseliyordu. Ona teknikteki son durumu sordular. Kendi üniversitelerindeki sorunlardan söz açtılar. Gözlüklü kız biraz bilmiş biriydi. Her söze karışıyor, hatta ailene taktikler veriyordu. Teknikteki SB'cilerin silindiğini duymuştu. Bundan yararlanmak, kitleyi kazanmak gerekiyordu. Yorgun olduğundan tartışmaya girmek istemedi Aylin. Fakat sonunda adamların kadrolarının ortalıkta gözükmediğinin, doğru dürüst çalışma yapmadıklarının doğru olduğunu ama taraftar kitlelerinin hala kendilerininkinden büyük olduğunu söylemeden edemedi. Ancak çok etkili eylemler yapabilirlerse onları kazanabilirlerdi. Kısa vadede bu oldukça zor görünüyordu. Sema, geçmişte kendisini devrimci diyen unsurların ne denli gerilediğinden yakındı. Artık bildirileri verecekleri kişilere önceden saptayarak el altından tek tek dağıtabiliyorlardı. Edebiyatta böyle 40 kişi tespit etmişlerdi. Ama onların peşinde koşmaktan canları çıkıyordu. Geçen gün biri onu ifrit etmişti. Eskiden her eylemde, her vesileyi değerlendirerek yüksek bir yere fırlayan ve kitleye ajitasyon çeken bir STC'ydi bu. Halen de illegal tavırlarda bir şeyler yapar havalarındaydı. Sabah okul yolunda ona bildiri vermek istemişti Sema. Olmaz demişti bizimki. Öğlen çıkışta alabileceğini söylemişti. Sema ile aynı sınıfta olmalarına rağmen öğle olduğunda onu beklemeden çekip gitmişti. Peşinden koşup yakalayınca ben merkez binaya yemeğe gidiyorum. Dönüşte okulun köşesinden alırım demişti. Bir saat sonraki buluşmalarına adam 10 dakika geç kalarak geldiğinde yine özür dilemişti. Öğleden sonra kesinlikle gitmesi gereken bir ders vardı. Akşama alamaz mıydı? Onun ve onun gibi iki kılın yüzünden üstünde bir yığın bildiriyle saatlerce kahvede beklemişti. Gözlüklüye göre değil bildiri vermek bu tür adamlarla konuşmak bile zaman kaybıydı. Sema'ya göre ise kitlenin durumu ne yazık ki bu düzeydeydi ve kendilerine propaganda yapacakları adamları daha iyi seçmekten başka çıkar yol görünmüyordu. Hülya konuşulanları ara sıra katılıyordu. Bir köşede ufaklığın sessiz sedasız sorduğu çeşitli ideolojik siyasi konulardaki sorulara zor duyulur bir sesle cevaplar veriyordu. Bu ona yönelik eğitim çalışmasının bir parçasıydı anlaşılan. Hülya'yı büyük bir dikkatle dinleyen kız arada sırada utangaç utangaç Aylin'e bakıp gülümsüyordu. Sema bir ara çıkıp öbür odada yatak hazırladı. Sonra gelip Aylin'e isterse her an yatabileceğini söyledi. Bunun üzerine çok oturmadı. İyi geceler dileyip yandaki odaya geçti Aylin. Evin üç odasından birisiydi burası. Çamaşır kurutmak, öteberi koymak için mi nedendir eşyasızdı. Yerdeki çıplak marleyin üstüne kalın bir sünger konulmuştu. Üzerine beyaz, temiz bir çarşaf yayılmıştı. Sema elinde bir battaniye, bir de gecelik yerine kullanması için eşofman getirdi. Sabah kaçta kalkacağını, görüşüp görüşemeyeceklerini sordu. İçtenlikle omuzuna vurup ayrıldı odadan. Yalnız kalmıştı Aylin. Yatmaya hazırlanırken mutluydu. Ne güzel bir dostluk, ne içten bir samimiyetti bu. Ne denli anlayışlı insanlardan oluşan bir çevreyiz. Gelirsin, niye geldi demezler. Sen söylersen söylersin. Söylemezsen sormazlar. Yersin içersin hesabını yapmazlar. İstersen konuşursun onlarla. İstemezsen konuşmaz. Dilediğin an çekilip bir kenara oturabilirsin. Bize surat yapıyor demezler. Herhalde keyfi yok ya da bir şeyler tasarlıyor diye düşünürler. Üzerlerine alınmazlar. Merak edip eşelemezler. Işığı söndürüp pikeyle battaniyenin altına girdi. O yorgunlukla ve o huzurla hemen uyuyacağını zannediyordu. Fakat dakikalar geçiyor, oradan oraya dönüyor, gözüne uyku girmiyordu. Sonunda gözlerini açtı. Perde aralığından sızan zayıf ışıkla aydınlanan odaya göz gezdirdi. Ne arıyordu burada? Neredeydi şimdi? Odanın bir köşesinden diğerine uzanan ipte bir pantolon, iki etekli kasılıydı. Pervazdan sızan esintiyle perdeler hafif hafif dalgalanıyordu. Karşı köşede bir sandık, yanında üst üste bavullar vardı. Ayak ucunda koliler diziliydi. Aşağıdaki sokak lambasının etrafındaki dallar tavanda ışık oyunları yapıyordu. Kendi evinde değildi. Kendi yatağında yatmıyordu. İşin ciddiyeti yeni yeni sarsmaya başlamıştı. Belki de bu çok uzun sürecek bir yeraltı yaşamının ilk gecesiydi. Belki çok daha yalnız, çok daha sefil yerlerde geçecekti bundan sonraki geceleri. Belki bu kez de kurtarabilirdi ya da bir başkasında. Evi düşündü. Evdekiler bir bir gözünün önüne geldi. Boğazına bir şey düğümlendi. Gözlerinin dolduğunu hissetti. Topla kendini dedi içinden. Neden onları hatırladıkça seni çok üzecek mazlum ya da sevecen halleriyle hatırlıyorsun? Onları düşüneceksen başka türlü düşün. Sana en kötü davrandıkları hallerini an. Seni sinir eden yönlerini getir aklına. Babanı düşüneceksen hoşgörüsüz dar kafalılığını, gereksiz inatçılığını, geçen yıl üstüne yürürken yüzündeki çığırından çıkmış öfkeyi hatırla. Anneni düşüneceksen çoğu zaman sende uyandırdığı ileri fikirli, anlayışlı anne imajını bir anda yerle bir eden akıl almaz fesatlıklarını, abartmalı bir huşu içinde yerine getirdiği ibadetleri sırasında başına geçirdiği örtünün altındaki çatık kaşlarını, Haluk'un her sabah hazırlanırken şuyum nerede, buyum nerede diye çıkardığı yaygarayı, Zeren'in gece babamdan gizli ne zaman bir şey okumaya kalksam ışığı söndür, ışığı söndür diye tepinişlerini. İçerki odadan gelen konuşma seslerini dinledi bir süre. Yatışıyordu. Nasıl içten karşılamışlardı onu? Sema'yı düşündü. Böyle arkadaşları o kadar çoktu ki. Güçlü ve sıcak bir çevrenin üyesiydi. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaktı. Sabah evi ararım diye düşündü. Olaylar istediğim şekilde gelişecek. Endişeye gerek yok. Uyku yavaş yavaş bastırıyordu.